Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Nisan 2019 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak bir hikaye ile başlıyoruz. Elif Memşet imzalı Fitne başlığını taşıyor aktaracağımız yazı. Vaktiyle adamın biri köle almak üzere köle pazarına gitmiş. Dolaşmış, incelemiş, fiyatlarını sormuş. Yalnız bir tanesi güçlü kuvvetli olmasına rağmen fiyatı ucuzmuş. Adam merak edip sormuş. Bu köle diğerlerinden neden ucuz? Görünüşte bir kusuru yok. Satıcı, evet efendim, kusursuz gibi görünüyor ama demiş. Adam sormaya başlamış. Hırsız mı? Hayır. Kavgacı mı? Hayır. Beceriksiz mi? Hayır. Peki kusuru ne diye ısrar edince onun kötü bir huyu vardır. Neymiş o kusuru bakalım deyince satıcı fitne demiş adam. Aman canım ne varmış ben onu adam ederim. O kusur sayılmaz deyip köleyi ucuza aldım diye sevinerek evine götürmüş. Köle birkaç yıl hiç yanlış yapmadan onların güvenini kazanmış. Bir gün evin hanımının yanına geldiğinde gayet üzgün ve ağlamaktaymış. Ne oldu bir derdin mi var diye sormuş kadın. Efendim nasıl söylesem bilemiyorum. Bunca yıl sizin ekmeğinizi yedim. Siz çok iyi bir hanımefendisiniz. Sizin için çok üzülüyorum. Kadıncağız merak etmiş. Ne oldu ki neye üzülüyorsun? Biz de senden memnunuz. Köle... Günlerdir gözüme uyku girmedi. Söylemesem de vicdanım rahat değil. Kadın, hadi söyle diye ısrar edince, geçen gün efendimin yanında birileri vardı. Sizin üzerinize kuma getirecekmiş. Konuşurlarken duydum. Sizin gibi bir hanıma bu yapılır mı? İnanın çok üzüldüm, demiş. Ya, demiş kadın. Gözlerinden yaş gelmeye başlamış. Ama efendim, demiş köle, size yardımcı olabilirim. Nasıl yani? Ben biraz sihir büyü işlerinden anlarım. Bugüne kadar yaptıklarım hep oldu. Size de yapabilirim. Nasıl olacak? Efendinin sakalından kıl kesin. Bir daha sizden başkasına bakamaz. Öyle bir sihir yaparım ki... İyi de nasıl alayım sakalından? O uyurken usturayla azıcık kesiverin, duymaz bile. Kadıncağız... Bir yolunu buldum diye sevinmiş. Bu arada fitneci köle efendisinin yanına gidip gelirken gayet mahzun bir tavır takınmış. Efendisinin merakını uyandırmış nihayet.
Hayrola neyin var?
Hiç efendim. Senin bir derdin var söyle bakalım. Nasıl söyleyeyim bilemiyorum.
Söyle artık meraklandırma.
Çok üzgünüm. Sizin gibi bir efendiye bu yapılır mı? Kaç yıldır hizmetinizdeyim. Çok emeğiniz geçti. Çok ekmeğinizi yedim. Siz iyi bir insansınız. Hanımınız sizi öldürüp başkasıyla evlenecek.
O nasıl söz?
Ben de inanamadım. Ama geçen gün birileriyle konuşurken duydum.
Vay namussuz.
Hem de nasıl yapacağını duydum efendim. Siz gündüz uykusuna yattığınızda usturayla kesecek. İsterseniz uyur gibi yapın görürsünüz. Eğer bana inanmıyorsanız... Adam şaşırır ama kulak ardı da edemez ve uyumak için yatağa yatar. Fitneci köle hemen hanımına koşar. Hadi bugün bu işi halledelim, uyumaya gitti der. Kadın denileni yapar, kocasını uyudu zannederek elinde usturayla yanına gidince adam birden gözünü açıverir. Karısının elinde ustura. Adam erken davranarak kadının elinden usturayı alır. Kadını oracıkta öldürür. Bu arada köle koşa koşa gidip hanımının kardeşlerine haber verir. Koşun adam bacınızı öldürdü diye. Onlar da gelir eniştelerini öldürür. Bu arada efendisinin akrabalarına gidip kardeşinizi öldürdüler diye ortalığı ayağa kaldırır. Derken ortalık cesetlerle dolar. Alt tarafı kötü bir huy, bir şey olmaz denilen fitne ortalığı savaş alanına çevirir. Ayet-i kerimelerde buyurulduğu gibi fitne adam öldürmekten daha kötüdür. Allah'a verdikleri sözü kuvvetle pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah'ın riayet edilmesini emrettiği şeyleri akrabalık bağlarını terk edenler ve yeryüzünde fesat çıkaranlar, işte lanet onlar içindir ve kötü yurt cehennem onlarındır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuşlardır. Fitne uykudadır, uyandırana lanet olsun. İleride sağır, dilsiz ve kör fitneler olacak. Kim fitnelere yaklaşırsa, onlar da o şahsı kendilerine çekerler. Dilin fitnelerle dolması kılıç yarası gibidir. Söz her şeyi alt üst eden bir rüzgardır. Kalbi sızlatır, kalbi sızlayan kimse seni mahvedebilir. Allah cümlemizi, memleketimizi ve İslam alemini her türlü fitne ve fesat çıkaranların şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Yıllar yılı dolaştım gönül ülkelerinde, insanlığı aradım insan gölgelerinde. Elif Menşet'in kaleme aldığı Fitne başlıklı hikayeyi paylaştık değerli dinleyenler. İlk olarak Sesi Dergi'de. Şemden Dergisi'ne Seher Küçük'ün kaleme aldığı Kadınlar mı? 3 başlıklı yazıyla devam ediyoruz. İlk kadın Hazreti Havva'dan itibaren kadınlar toplumun en önemli parçası ve değişmez meselesi olmuş. Kadınla birlikte eşi, çocuğu, anne babası, mahallesi ve toplumu kadına verilen payenin tesiri altında kalmıştır. Sosyal destek hizmetlerinin çocuk ve aile bölümlerinde çalışırken şahit olmuştum ki, problemli ailelerin çocukları gittiği okulda, oynadığı sokakta, çalıştığı iş yerinde, kurduğu evlilikte problem oluşturmakta, oradan doğup büyüyen çocuklar da aynı şekilde sıkıntılı yetişmekteydi. Başka bir ifadeyle aileden öğrenilen dertler ve aile olmadığı için öğrenilemeyen yanlış değerler çoğunlukla bir sonraki nesle hem de katlanarak aktarılmaktaydı. Bunlara bir de teknoloji ve küreselleşmenin kaçınılmaz tesirleri eklenince şahısların ve ailelerin psikolojisi kör düğüme dönüşmekteydi. Toplumun anneleri, kadınları, kızları olarak ancak koptuğumuz yerden, yani evimizden, ahlakımızdan, örtümüzden, kıyafetimizden, sesimizden ve sözümüzden tekrar doğrulabileceğimiz şuuruyla yeniden bir kere daha Kur'an'la ve Peygamber'le irtibatımızı gözden geçirmemiz ve kendimizi hesaba çekmemiz gerekmektedir. Nihayetinde toplumun bütün fertleri kadını yalnızca ailede, mahallede, sokakta değil, sosyal hayatın pek çok sahasında görmekte, kadınların elinden eğitim ve terbiye almakta ve yine onlarla birlikte çalışmaktadır. Açıkça görülmektedir ki kadın kıyafetiyle, tavır ve davranışlarıyla, bazen de çalışma ahlakıyla bütün toplumu yönlendirmektedir. Öyleyse kadının iç dünyasına odaklanarak onu ilmek ilmek okumakta ve dokumakta pek çok fayda var. İhlaslı olmak, yapılan her işte önce rızayı bariyi gözetmekle olur. Muhlis insan, yaptığı dünyevi ve uhrevi bütün işlerini, alemlerin Rabbinin her an görmekte olduğu şuuruyla itina ve dikkatle yapar. Bilir ki dünyada sosyal hayatın gerektirdiği işler Rabbin rızası doğrultusunda yapıldığında ibadet hükmündedir. Zamanının büyük bölümünü evinde, eşine ve çocuklarına hizmetle geçiren Müslüman kadın, yaptığı küçük ve rutin işlerini dahi en makbul ibadet hükmünde görür, büyük bir neşe ve huzurla yapar. Başta kendisi olmak üzere çocuklarını, eşini ve evini malayani bütün meşgalelerden muhafaza eder. Özellikle günümüzün en tehlikeli virüsü olan internet oyunları ve sosyal medya bağımlılığından korumak için faaliyetler düzenler, alternatif plan ve programlar yapar. Evinin İçişleri Bakanı olarak aile fertlerinin beslenmelerinden giyinmelerine, vakit tanziminden yuvalarında huzur ve sükun bulmalarına kadar gerekli bütün icraatlarını salih amel niyetiyle ve itina ile hazırlar. Nitekim huzur ve sekinetin garantisi olan ihlas, kalplerde azalıp dünyevi hırs ve dertler arttıkça gönüllerde sıklet ve huzursuzluk da baş göstermiştir. Evlerimiz genişleyip konfor ve lükse düşkünlük fazlalaştıkça ruhlar küçülüp daralmıştır. Bir gün Ensar kadınlarından Esma radıyallahu anha Resulullah'ın yanına gelip şöyle sormuştur. Anam babam sana feda olsun. Ben kadınların elçisi ve temsilcisi olarak huzurunuza varmış bulunmaktayım. Sorum şudur ki, biz kadınlar siz erkeklerin evlerinde oturarak sizlerin isteklerini yerine getirmekte ve evlatlarınızın yükünü taşımaktayız. Siz erkeklerse cuma namazı, cemaat namazı, hasta ziyareti, cenaze merasimine katılma, hac etme, hepsinden önemlisi Allah yolunda cihad etme gibi amellerle biz kadınlara üstün kılınmışsınız. Bizim evlerde sizin dışarıda yaptığınız sevaplara erişme imkanımız yok. Bunun hikmeti nedir? Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun bu üslubunu methetmiş ve sorusuna şöyle cevap vermiştir. Ey Esma! Git ve seni bekleyen kadınlara söyle ki, sizden her kim eşine karşı vazifelerini en güzel şekilde yerine getirir ve ona itaat ederek kendisinden hoşnut ederse, erkeklerin alacağı sevabın hepsi ona da verilecektir. Bunu duyan Esma radıyallahu anha sevinçli bir şekilde tekbir ve tehlil getirerek Allah Resulü'nün huzurundan ayrılmıştı. Âlemlerin Rabbi Furkan suresinin 64. ayeti kerimesinde mümin kullarını şöyle tarif eder. Rahman'ın has kulları gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyam durarak geçirirler. Sekinetin arttığı ve dünyevi meşgalelerin azaldığı gece vakitleri Kur'an okumak, tefekkür etmek, tesbih ederek dua ve istiğfarda bulunmak, kendi kendini muhasebeye çekmek için en uygun vakitlerdir. Bu şekilde tanzim edilmiş hususi bir tefekkür ve zikir vakti kişiye farklı bir dinamizm kazandırır. Özel vakitler, özel buluşmaların zamanı ve mekanıdır. Âlemlerin Rabbi, gecenin son demlerinde dünya semasına nida ederek, "Kim bana dua ediyor, ona icabet edeyim. Kim benden bir şey istiyor, onu vereyim. Kim benden affını istiyor, onu affedeyim." buyurmaktadır. Seven, sevdiğinin yolunu gözler, onunla birlikte olmak için yollar, imkanlar arar. Âlemlerin Rabbi, kırık gönüllerin yanında gece vakitleri yataklarından uzaklaşarak seccadelerine oturan kullarıyla beraberdir. Şair Sezai Karakoç'un da söylediği gibi, geceye yenilmeyen her kişiye mükafat olarak bir sabah, bir gündüz ve bir güneş vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kendisinden tavsiye isteyen bir sahabiye, "Selamı yay, yemek yedir, yakın akrabayı ziyaret et. İnsanlar uykudayken geceleyin namaz kıl ki huzurla cennete girebilesin." buyurmuştur. Dua, Allah Teala ile irtibatta bulunmak, ona gönülden yönelmek, meramını vasıta kullanmadan arz etmek demektir. Dua, hay ve kayyum olan her şeyin sahibi yüceler yücesi Rabbe yarışta bulunmak, ona halini arz etmek, işlerini ona havale etmek demektir. Dağların dahi ağırlığından parçalandığı büyük bir emanetle sorumlu tutulan insan, yaşadığı bütün anlardan, yaptığı, yapmadığı her şeyden hesaba çekileceğini idrak ettiğinde ne kadar zayıf ve çaresiz kaldığını yakinen hisseder. İşte böyle bir anda kula en çok yaraşan hasret, hali pür melalini, zayıflık ve acziyetini Allah'a arz etmesidir. Zaten kulluk da bu demektir. Kulunun her haline vakıf olan alemlerin Rabbi, onun acziyetine her an şahit olduğu halde, kulundan bunu itiraf ve ifade etmesini bekler. Onun el açıp, "Rabbim imdad eyle" demesini ister. Bu sebeple ayeti kerimede, "Duanız olmasa Rabbimin katında ne ehemmiyetiniz var?" buyurulmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sizden birine dua kapısı açılmışsa, muhakkak ki ona rahmet kapısı açılmıştır. Allah'a en sevimli dua, kendisinden afiyet istenmesidir. Muhakkak ki dua, başa gelen ve gelmeyen her bela ve musibete fayda verir. Onun için ey Allah'ın kulları, duaya sarılınız, buyurmuştur. Seher Küçük'ün kaleme aldığı Kadınlar mı? 3 başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenler ve son olarak Şefika Meriç imzalı Ölüm Var, Ölümden Ölüme Fark Var başlıklı yazıyı sunacağız. Son nefese mahkum yaşadığımız bu hayatta, bize sunulan onlarca yılda hangi evsafta, hangi makamda veya hangi statüde olursak olalım, sayılı nefeslerimizin en sonuncusunu yaşamamız mukadderdir. Böyle müessir bir hakikat karşısında hayatı hangi denge üzerinde sürdürmeli? Hangi çerçeveye oturtup neye, ne kadar ve ne şekilde bakmalı? Ömür denilen zaman yumağını hangi istikamette tüketmeli? Şu başı ve sonu belli hayat nimetini ilahi istikamette en güzel şekilde değerlendirmek için neler yapmalı? Dünyanın bir oyun ve eğlenceden ibaret olduğunu hepimiz ifade eder ve kabul ederiz de bir türlü bu oyun ve eğlencenin cazibesinden kendimizi alamayız. Allah dünya ve içinde olanları insan karakterine çekici kılmış ve ebedi hayatı kazanmayı da dünyanın gösterişine kapılmamaya bağlamış. Dolayısıyla tamamen dünyadan kopmuş bir vaziyette yaşamak değil istenen, aksine dünyaya aşırı bağlanmış bir hayat sürdürmek de değil, tavsiye edilen. İslam bir denge dini olduğuna göre Müslüman da bir denge insanı olmalıdır. Beşeri hayatta hesabı, kitabı titiz bir şekilde yaptığımız gibi ahiret hayatımız için de hassas olmalı, onu bir anda berhava edecek bir söz ve davranıştan dikkatle kaçınmalıyız. Yarın ilahi huzurda hesabını veremeyeceğimiz bir tavır içine girmemeliyiz. Allah'tan gayrı ne bir halimiz ne de hayalimiz olmalı ki onun mülkünde, onun verdiği bu bedende yaşıyoruz, taşıdığımız bu can dahi onunken neyimize güvenip ona baş kaldırırız, nankörlükle dolu isyan duygularımızla. Biz kimiz ki onun kudreti karşısında diklenelim? Bizim gücümüz nedir ki onun sahip olduğu bu alemde bir laf edelim? Biz haddimizi bilmekte mükellef varlıklarız ve o haddi çiğnemediğimiz kadar Allah nezdinde kıymetimiz var. Ona kullukla şeref bulmuşsak gerisi lafı güzel. Allah, insana dünyada ebedi kalacakmış duygusunu bahşetmiş, öleceği zamanı insan için meçhul kılmış ve etrafında günde onlarca ölen insan haberi duymasına rağmen ölüm hadisesini insan hep kendinden uzak zannetmiş. Bu gaflet hali bir bakıma Rabbimizin bir nimetidir insana. Aksi halde hayat yaşanmaz, dünya çekilmez bir hal alır. Dolayısıyla imtihan denilen gerçeğin bir manası kalmazdı. Şuurlu bir Müslüman nereden ve hangi maksatla dünya alemine geldiğini ve sayılı nefesleri tükendiği zaman ruhunu kime, nasıl teslim edeceğini bilen insandır. Böyle bir insan dört tarafından kuşatılmış olsa da dünya zevklerine, hayat meşgalesine, gelecek ve rızık endişesine gereğinden fazla takılmaz. Elindeki bütün nimet ve fırsatları Allah'ın rızasını kazanmak için kullanır. Başına gelen dert ve musibetler karşısında da gözü rızayı ilahidedir. Saadet ve refah günlerinde de. Bu hal bir günde kazanılmaz. Bir ömür boyu gayret ve talim gerekir. O alıp verdiği her nefesin kendisine bir emanet olduğunu ve sorumluluk yüklediğini hisseder ve hayatını bu emanete liyakatle geçirmeye çalışır. Nasıl yaşarsanız öyle ödürsünüz, nasıl ödürseniz öyle haşredilirsiniz düsturu, müminin hayatının genel karakteristik özelliğidir. O, hayatı boyunca İslam çizgisinde yaşar ve Rabbine Müslüman olarak kavuşmaya gayret eder. İnsanın ölümü küçük bir kıyamet gibidir. Tükenen nefesi, son bulan dünya rızkı, dürülen kader defteri ve varlık alemine ait ne varsa hepsinin geride kalarak son bulması demektir insan açısından. Artık geriye dönüş kapıları kapanmış, sadece heybeye konulanlarla baş başa kalınmıştır. Ölüm, eğer dünyadayken öldürülememiş, insan son ana kadar hırs ve arzuları uğrunda nefsani bir hayat yaşamışsa, kaçınılmaz son gelmiş demektir. Artık sevaptan yana eli boş, günahtan yana yükü ağır bir şekilde sonsuz yolculuğa başlamış demektir. Ölüm bu kadar açık, bu kadar tavizsiz, istisnasız ve kesin bir sonken, insanların ölümü yok sayarak dünyada büyük emeller peşine düşmeleri ne kadar acıdır. Böyleleri ölüm meleğini kapılarında görünce ne kadar çaresiz, ne kadar hazırlıksız ve ne kadar korku içinde kalırlar. Hayal etmek bile ürkütücü. Bu yüzden Rabbimiz, her nefis ölümü tadacaktır ve ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Bu dünya hayatıysa aldatma metaından başka bir şey değildir buyuruyor. Başka bir ayeti kerimede de bu değişmez hakikat şöyle anlatılıyor. Her nefis ölümü tadacaktır. Biz sizi denemek için şerre de hayra da müptela kılıyoruz ve sonunda bize döndürüleceksiniz. Demek ki insan ne yaparsa yapsın, ne kadar uzun yaşarsa yaşasın, akıbeti Allah'ın huzuruna dönmek. Mutlak varılacak menzil Allah'ın huzuru. Kaçış olmayan, pişmanlığın fayda vermeyeceği ve telafisi de mümkün olmayan bir varış yeri orası. O halde onun huzuruna nasıl çıkmak istiyorsak o şekilde yaşamalıyız. Oradaki mahcubiyet ve pişmanlığın bir çaresi yok. Artık iş işten geçmiş, geri dönülmez bir noktaya gelinmiş demektir. Dünya aleminde verilen en büyük nimetlerden biri de mühlettir. Nefes alıp verdiğimiz bugünse hayatımızda yeni başlangıçlar yapmak, temiz sayfalar açmak için bir fırsattır. Yaşadığımız her gün Allah'ın bize ikramı, hatalarımızdan dönmek ve kulluğumuzu en güzel şekilde ifa etmek için verilen büyük bir lütuf. O hesap günü gelmeden bu imtihan aleminin farkına varalım. Yanlışlarımızı azaltıp doğrularımızı artıralım. Ölüm anını güzelleştirmek nasıl yaşadığımızla alakalıdır. Alıp verdiğimiz nefesleri ne uğrunda tükettiğimiz, hayatımızın hedef ve gayesinin ne olduğu hem dünya hem de ahiret hayatımızı şekillendirir. Şu an neyle meşgulüz, bu saat, bugün vaktimizi nelerle geçirdik? İşte hayatımızın özü ve özeti bu. Çünkü hayat bu anların, saat ve günlerin toplamından ibaret. Ertelediğimiz, yapmayı düşündüğümüz hayallerimiz, hedeflerimiz değil, şu anda geçirdiğimiz anlarımızdır hayatımız. O halde anımıza, saatimize, günümüze bir kere daha bakalım. Neleri hemen yapıyor, neleri erteledikçe erteliyoruz. Hayatı boyunca amentü şuurunda olmalı mümin. Her an beni görüp duyan, her halimden haberdar olan bir Rabbim var ve ben bir gün mutlaka onun huzurunda yaptıklarımın hesabını vereceğim. Duygu ve düşüncesi. Boş yere verilmemiş bir hayatı gelişi güzel yaşamamalı bir mümin. Rabbinin huzuruna yüz akıyla çıkabilecek bir hayat ve Azrail'i tebessümle karşılayabilecek, ona hoş geldin diyebilecek kıvamda bir hayat. Tıpkı Üstad Necip Fazıl'ın tarif ettiği gibi, perdeler kalkar, perdeler iner. Azrail'e hoş geldin diyebilmekte hüner. Rabbimiz bizi rızasına muvafık bir hayata nail eylesin. Cümlemizi huzurunda yüzü ak olanlardan kılsın. Amin. Şefika Meriç'in kaleme aldığı Ölüm Var, Ölümden Ölüme Fark Var başlıklı yazısını paylaştık değerli dinleyenlerimiz son olarak. Evet, Şebnem Dergisi'nin Nisan 2019 sayısından paylaştık bu akşam yazılarımızı. Böylelikle biz ayrılan süreyi noktalıyoruz. Yeni bir programda yeni yazılarla tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.